Ayrım 2. Bir Türkiye Hayali, Selçuk Şirin, sayfa 17. Toplum üzerine sayısal denemeler. Neden birbirimize güvenmek zorundayız? Bir toplumu hayatta tutan temel faktör nedir derseniz, hiç tereddütsüz toplumsal güvendir derim. Biliyorum, bu da nereden çıktı diyeceksiniz, ama güven yoksa toplum da yok. Sabah kalkıyorsunuz, ekmek alırken fırıncıya, arabaya binerken şoföre, iş yaparken çalışma arkadaşlarına güvenerek hayatı idame ettiriyorsunuz. Çözülen toplumlara bakın, çok uzağa değil, yanı başımızdaki çökmüş devletlere bakın. Yugoslavya'dan Irak'a, oradan Suriye'ye giden, komşunun komşudan şüphe ettiği yerden bir millet çıkmıyor. Türkiye'nin güven karnesi. Çoğu insana güvenilir, %12, 58 ülke içindeki sıralaması 44. Başka dinden birine hiç güvenmem, %62, 58 ülke içindeki sıralaması 35. Başka milliyetten birine hiç güvenmem, %60, 58 ülke içindeki sıralaması 28. İlk kez tanıştığım birine hiç güvenmem, %77, 58 ülke içindeki sıralaması 32. Komşuma hiç güvenmem, %14, 58 ülke içindeki sıralaması 52. Tanıdığım kişilere hiç güvenmem, %20, 58 ülke içindeki sıralaması 26. Türkiye'nin güven karnesi. Yukarıdaki tablo bizim son dönem yaşadığımız toplumsal krizlerin öncesi, yani 2010-2014 döneminde açıklanmış verilerden derlenmiş güven karnemizi özetliyor. Komşusuna hiç güvenmeyenlerin oranı %14, tanıdığı kişilere güvenenlerin oranı %20 ama ilk kez tanıdığı birine güvenenlerin oranı %77. Ve bütün bu veriler 15 Temmuz'dan önce. Ülkeyi iyice geren 2015 genel seçimlerinden ve referandumdan önce, barış sürecinin bitmesinden önce, IŞİD terörünün ülkeyi sarsmasından önce, Türkiye son 2 yılda 4 genel seçimle siyasal kamplara ayrılmadan önceki tablo bu. Toplumsal güveni arttırmak mümkün. Genç araştırmacı Esen Çağlar yukarıdaki verilerden yola çıkarak Türkler neden birbirine güvenmez sorusuna yanıt aradığı analizinde benim öteden beri iddia ettiğim bir tezi test etmiş. Özellikle yol ayrımındaki Türkiye'yi okuyanlar hatırlayacaktır. Sistem sistem diye andığımız şey hukukun üstünlüğüdür. O olmazsa ne ekonomik kalkınma ne de toplumsal güven mümkün olur. Aşağıda Çağlar'ın analizinden aldığım toplumsal güven hukukun üstünlüğü ilişkisine dair tabloyu paylaşıyorum. Göreceğiniz gibi toplumsal güveni arttırmanın en önemli adımı ülkede hukukun üstünlüğünü tesis etmek. Birini arttırmadan diğerinin artmasını beklemek beyhude. Dahası bu ikisi olmadan sofraya ekmeği koymak mümkün değil. Çünkü yeni girişimler, yeni fikirler ancak birbirine güveni olanlar arasından çıkar. Güvenmediğiniz biriyle iş yapar mısınız? Kefil olur musunuz? Burada bir tablo var. Dik çizgi güven, yatay çizgi hukukun üstünlüğü endeksi. Hukukun üstünlüğü endeksi 0.42'den 0.44, 0.46, 0.86'ya kadar gidiyor. 0.44 çizgisinde Mısır var. 0.46'da Türkiye, Rusya, Meksika. 0.50'de Peru, Ukrayna. 0.52'de Kolombiya, Fas, Arjantin, Hindistan, Tayland, Çin. 0.56'da Malezya. 0.60'da Gana. 0.62'de Romanya, 0.64'te Slovenya, Gürcistan, 0.68'den sonra Şili, İspanya, Uruguay, Polonya geliyor, 0.74 çizgisinde ABD, 76'da Hong Kong, 0.78'de Japonya, 0.80'de Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ve en üst 0.86 çizgisinde İsveç var. Güvende en üst seviyede. Duble yol kadar toplumsal güven inşa etmemiz gerekiyor. Çağlar'ın 15 Temmuz'dan tam bir yıl evvel yazılan analizinin son paragrafını virgülüne dokunmadan aktarıyorum. Kısacası artık ekonomik gelişimimizi devam ettirmek için duble yol değil güven inşa etmemiz gerekiyor. Bu da kutuplaştırıcı, toplumun fay hatlarını derinleştiren politikalardan ziyade başka alanlara öncelik vermekten geçiyor. Hukukun üstünlüğünü tesis etmek, mahkemelerimizin adalet dağıtma kapasitesini geliştirmek, gelir dağılımını iyileştirmek, kentlileşme sürecini desteklemek ve laikliğin güçlendirilmesi, güven arttırmak için öncelikli politika alanları gibi duruyor. Bunlar 3-5 ayda sonuç alınabilecek alanlar değil, bir halı dokur gibi sabırla ilmik ilmik güven örmemiz gerekiyor. Özetle huzur için, ekmek için birbirimize güvenmekten ve bu güvenceyi yasalarla garanti altına almaktan başka çaremiz yok. Tercih bizim. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Amerikan Bilimler Akademisi'nden bir heyetle Suriye Savaşı'nın 5. yılında Türkiye ve Ürdün'ü kapsayan bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Bir ülkede çıkan iç savaşın koca bir bölgeyi nasıl çalkaladığına bilfiil şahit oldum. Mülteciler ortalama olarak gittikleri ülkede 17 yıl kalıyor. Suriye Savaşı nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, ortada uzun vadede çözüme kavuşamayacak bir sorun var. Bu realiteye hazır mıyız? Okula gitmeyen 1 milyon Suriyeli çocuk gelecekte ne yapacak? Önce bazı verileri aklımızda tutalım. Türkiye nüfusunun %3'ü Suriyeli. Suriye'den bize gelen mültecilerin sayısı resmi rakamlara göre 2.7 milyon. Bu sayının gayri resmi olarak 3 milyonu bulduğu söyleniyor. Suriyeli mültecilerin yarısından fazlası çocuk ki bu da ikinci önemli veri. Peki bu çocuklar şu an okula devam ediyor mu? Maalesef hayır. Bu çocukların ezici bir çoğunluğu şu an hiçbir okula gitmiyor. İşte beni en çok endişelendiren veri bu. Bu çocukları nasıl bir gelecek bekliyor? Çünkü onların geleceği bizim geleceğimiz. Çünkü onların huzuru bizim huzurumuz. Tersi de. Bu çocuklar yaralı. İç savaş anlaşılması en zor şiddet olaylarından biri. Yıllardır birlikte yaşadığımız komşunuz bir sabah size düşman oluyor. Koruyup kollaması için vergi verdiğiniz devlet silahı size doğrultuyor. Bu korkunç savrulmayı yetişkinler bile idrak etmekle zorlanırken çocukların kavraması neredeyse imkansız. İşte bu nedenle savaşı çocukların gözünden anlamak çok önemli. Savaşın en yıkıcı etkisini onlar yaşıyor çünkü. Biraz da bu duygularla 2012 yılında Suriye iç savaşı başladığında Bahçeşehir Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nden bir ekiple yola çıkarak Suriye'den gelen çocuklar için neler yapılması gerektiğine ışık tutmak amacıyla bir araştırma yaptık. Dipnot: Suriyeli çocuklar üzerinde ilk saha araştırması olarak literatüre giren bu çalışma çerçevesinde yüzlerce çocuktan toplanan verilerin detayına şu linkten ulaşabilirsiniz. http://www.bahcesehir.edu.tr/icerik/1769-suriyeli-multeci-çocuklar-ve-aileleri-araştırma-sonuçları. Araştırmadan elde edilen veriler önemli olduğu için ben her zaman Suriyeli çocuklar gündeme gelse bu verileri kendime hatırlatıyorum. Peki ne diyor bu veriler? Her iki Suriyeli çocuktan biri depresyonda. Savaşın gerçek mağduru bu çocuklar demem boşuna değil. Araştırmamızın sonuçlarına göre her 4 Suriyeli çocuktan 3'ü bir yakınını savaşta kaybetmiş. Daha da vahimi her 3 Suriyeli çocuktan biri fiziksel şiddete maruz kalmış. Bu denli yoğun travma yaşamış çocukların ruh sağlığı ise asıl sorunun düğümlendiği yer. Çünkü bizim araştırmamıza göre her 3 Suriyeli çocuktan biri yani %35 klinik post travmatik stres bozukluğu yani PTSD belirtisi gösteriyor. Normal nüfusta görülen oranın 10 katı yüksek bir oran bu. Aynı şekilde her 2 Suriyeli çocuktan biri klinik depresyonda. Bu da son derece anormal bir rakam. Depresyon, klinik depresyon ciddi bir durum. Geri dönmeyecekler. Dünyadaki örneklerden biliyoruz ki Suriye'deki çatışmalar bugün bitse dahi bize sığınan mültecilerin önemli bir kısmı geri dönmeyecek. Suriyeli mülteciler sorununu çözmenin yarın geri gidecekler fantezisinden ibaret olmadığı ortada. Bu verilerden yola çıkarak gelenlerin önemli bir kısmı geri gitmeyecek. Şimdi önümüzde iki seçenek var. Ya Suriyeli sığınmacıları toplumsal ve ekonomik olarak hayata katacağız ya da içeride huzursuzluk, dışarıda istikrarsızlık kaynağı olacak yeni bir alt sınıf oluşmasına sebep olacağız. Ne yapmalı? Suriyelilere aş ve barınma vermek bir başlangıç. Bu işin en kolay tarafı. Zor olan bu 1 milyonu aşkın çocuğa daha iyi bir hayat yaşayacaklarına dair umut vermek. Bunun yolu da eğitim ve sağlık hizmetlerinden geçiyor. Bu çok zahmetli ve çok pahalı bir yatırım. Özellikle kendi çocuklarımıza bu hizmetleri tam olarak veremez iken. Ama işte Suriyeliler de artık bizim kendi çocuklarımız. Öyle bakmak, öyle davranmak sadece hümanist bir yaklaşım değil, aynı zamanda akılcı bir yaklaşımdı. Çünkü eğer biz bu çocukların geleceğine en az kendi çocuklarımız kadar yatırım yapmaz isek bedelini bir tek onlar ödemeyecek. Hayır, spekülasyon yapmıyorum. Tarihe ve bölgeye bakıyorum. Pakistan'daki Afgan mültecilerine bakıyorum. Afrika'daki iç savaş mağduru çocuklara bakıyorum. Çünkü Müslüm Baba haklıydı. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Bu çocukları bölgenin garibi olmaktan kurtarmaktan başka çaremiz yok. Asıl katliam ölümlere alışmaktır. Sayı değil, insan. Gurbetteki herkes gibi ben de her sabah Twitter'a korkarak giriyor, gazeteye ürkek gözlerle bakıyorum. Acaba bugün memlekette hangi felaket oldu? Madende, trafikte, karakolda, maç çıkışında ya da barış mitinginde kaç cana kıyıldı? Ölümler ve toplu ölümler arasında geçiyor günlerimiz. Farkında olmadan giderek yükselen sayılarda ölüme alışıyoruz. Ölümlere vereceğimiz tepki neden önemli? Ölümler kadar öldüren gerçek şu ki toplum olarak toplu katliamlara alışıyoruz. Artık bir terör eyleminde birkaç kişi ölünce gazetede küçük bir haberle geçiştiriyoruz. Çünkü Ağrı'da, Hakkari'de, Suruç'ta, Ankara'da, İstanbul'da, Hatay'da alıştık onlarca insanın katledilmesine. Ya Türkiye'de yüzlerce insanın katledilmesine gerçek manada hep birlikte isyan edeceğiz ya da tarihimizde ve coğrafyamızda bu tür ölümler hep oluyor diyerek yeni katliamlara kendimizi alıştıracağız. Doğu ve Batı'da ölüm aritmetiği. Farkındasınız değil mi? Pakistan, Irak ya da Suriye çıkışlı terör olaylarında ölenlerin sayısı yüzü bulunca ancak bizim haberimiz oluyor. Oysa Batı'da ölü sayısı bir elin parmaklarını geçince günlerce haber okuyoruz. Peki bunun sorumlusu kim? Biz neden ölümleri Doğu'da hemen unutuyoruz? Oysa Batı'da toplu ölümler oluyor. Ama orada toplu ölümlerin yası toplu tutuluyor. İki örnekle anlatayım meramımı. Keder portreleri. New York'taki İkiz Kuleler'de binlerce kişi hayatını kaybetti. Aylarca yas tutuldu. Tüm dini cemaat temsilcileri toplu olarak dua okudu ve o yas bitmeye yüz tutmuşken New York Times ölenlerin anısını bir sayıya hapsetmemek için keder portreleri, Portraits of Grief adlı bir proje başlattı. Öldürülen her bir kişinin hikayesini yayımlama kararı aldı. Günlerce değil, aylarca. Olay gündemde olduğu zaman değil, gündemden düştüğü zaman. İkiz Kuleler'de ölen 2500'ü aşkın New Yorklu'nun hikayesi her gün yer aldı gazetede. Bu portreler sonra kitap haline getirildi ve halen yenilenen bir internet sitesi oldu. New York Times bu çalışmasıyla her bir ölüm sayısının ardında bir hayat olduğu gerçeğinin altını çizdi. Tarihe not düştü. Şimdi okullarda ders kitabı olarak okutuluyor bu çalışma. Dipnot. Hala yeni bilgiler yüklenen şu sayfayı ziyaret etmenizi öneririm. https://www.neytimes.com/interactive/use/sept-11-recording/portraits-of-grief.html Davutoğlu karikatüristler için yürüdü. Fransa'da katledilen Charlie Hebdo karikatüristleri için yapılan anmalarda bir başka örnek. Hatırlayın, o katliamın ardından milyonlarca insan sokağa döküldü. Aralarında eski başbakan Davutoğlu'nun da bulunduğu 40'tan fazla devlet başkanı ve başbakan teröre karşı ortak yürüyüş yaptı. 12 kişinin can verdiği bu katliamın yasını Fransa günlerce dua ederek, yürüyüş yaparak, biz nerede hata yaptık diye sorgulayarak tuttu. Ölüme saygı, insana saygı. Terör kurbanlarını da Soma'da Ermenek'te ölen madencileri de, İstanbul'un göbeğinde ölüme atlayan inşaat işçilerini de doğru dürüst anmadan bir sonraki felakete geçiyoruz. Ölümlerin bu kadar kanıksandığı bir iklimde yaşamak giderek zorlaşıyor. Unutmak bir seçenek, alışmak da, ama şu da bir gerçek, hesabı sorulmayan her ölüm bir sonraki felakete teşvik olarak yansıyor. Ölümlere verdiğimiz tepki bir sonraki felakette tedbir alacakların yönünü belirliyor. Geçiştirilen her ölüm fazladan bir ölümdür. Sayı değil insan. Sebebi ne olursa olsun gelin ölen her masum insanı hikayesiyle, adıyla, sanıyla tarihe kaydedelim. Kimdiler, nereden geldiler, hangi takımı tutuyorlardı, en sevdikleri türkü neydi, son gittikleri konserin biletleri duruyor mu odalarında bir yerde asılı olarak? Çünkü katliamın boyutu ne olursa olsun, ölenlerin sayısı kaç olursa olsun, ölen bir sayı değil bir insandır ve her bir insan başka bir hayattır. Sayı değil, insan. Neden bu kadar çok sevdi? New York'taki yakın arkadaşlarımın çoğunun Twitter hesabı yok. Var olanlar da arada bir uğruyor. Oysa Türkiye'deki dostlarımın hepsiyle Twitter'dan yazışıyorum. Çünkü onlara e-postadan daha yakın Twitter. Peki neden? Türkiye olarak Twitter'ı neden bu kadar çok sevdik? Elimde We Are Social'ın Digital 2016 raporu var. Ülkelerin sosyal medya kullanma alışkanlıklarını hesaplamışlar. Sadece internete ulaşan kesimin içinde bir sosyal medya hesabı açmayı değil, son bir ay içinde o hesapları kullanma sıklığını da baz aldıkları için önemli bir veri kaynağı. Rapor sosyal medya kullanımını anlatmak için anlamlı bir kaynak olduğundan biraz inceledim. Bize dair ilginç bir resim var bu verilerde. Türkiye sosyal medya sitelerini en aktif kullanan ülke. Aşağıdaki tabloda Facebook, YouTube ve tabii ki Twitter aktif kullanımında ilk 10 ülke var. Türkiye tüm medya ortamlarında ilk 10 arasında. Aktif Twitter kullanımında Endonezya'dan sonra ikinci sıradayız. Facebook'ta da yakın ara üçüncü sıradayız. YouTube'a gelince orada da durumumuz gayet iyi. İlk 4 ülke arasındayız. İlk sıralar arası farkların virgüllerle ayrıldığı bu sıralamaların özeti şu: Türkiye sosyal medya sitelerini en aktif olarak kullanan ülke. Dipnot. Verilerin detayına http://vrsocial.com/special-reports/digital-in-2016 adresindeki 2016 sosyal medya kullanıp raporundan ulaşabilirsiniz. Önce Facebook, Filipinler, Meksika, Türkiye, Arjantin, Vietnam, Endonezya, Hindistan, Brezilya diye gidiyor. YouTube kullanımında Meksika, Arjantin, Vietnam, Türkiye, Filipinler, Tayland, Brezilya, Hindistan diye gidiyor. En sonunda Fransa ile Çin var. Twitter kullanımı. Endonezya birinci sırada, Türkiye ikinci, Suudi Arabistan, Hindistan, Filipinler, Meksika, BAE. En son Polonya, Fransa, Almanya var Twitter kullanımında. Google kullanımında da biraz gerideyiz. Endonezya, Hindistan, Vietnam, Filipinler, Meksika, Suudi Arabistan, Tayland, Brezilya, Türkiye geliyor. En sonunda Avustralya, İngiltere, Hollanda ve Japonya var. Basın özgürlüğü ile sosyal medya kullanımının ne ilgisi var? Yukarıda sosyal medyayı en yoğun kullanan ülkeler listesine bakınca siz ne görüyorsunuz? Hangi ülkeler listenin tepesinde ve neden? Say tepedeki ülkeler neden sosyal medyayı bu kadar yoğun kullanıyor? Sıralamada zirvede olan ülkelerin ortak tarafı nedir? Bu listelerde neden gelişmiş demokrasiler yok? Tek bir tanesi bile yok. Twitter'ı en aktif kullanan ilk 3 ülke Endonezya, Türkiye ve Suudi Arabistan. Üçünün ortak yanı nedir? Evet, benim aklıma da basın özgürlüğü geldi. Tabii bu bir tez. Test etmek gerek, ben de öyle yaptım zaten. Bir ülkede basın özgürlüğü arttıkça aktif Twitter kullanıcı oranı azalıyor. Ülkelerin basın özgürlüğü ile aktif Twitter kullanım oranı arasında bir ilişki var mı diye minik bir analiz yaptım. Aşağıdaki grafikte bu analizin grafiği var. Grafikte de göreceğiniz gibi bir ülkenin basın özgürlüğü arttıkça o ülkedeki aktif Twitter kullanım oranı azalıyor. Basın özgürlüğü seviyesi neredeyse o ülkedeki Twitter kullanım oranının 1/3'ünü açıklıyor. İki bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi ölçen bu R kare seviyesi sosyal bilimlerde rüyanızda göremeyeceğiniz kadar yüksek. Tabii bu bir korelasyon olduğu için tersi de istatistiki olarak doğru olurdu. Mantık olarak anlamsız olsa da. Almanya, Hollanda, İsveç, Kanada gibi basının görece daha özgür olduğu ülkelerde aktif Twitter kullanıcı oranı çok düşük. Bu veriler ışığında şöyle bir sonuca varmak mümkün. Özgür bilgiye ulaşma arzusu yurttaşları alternatif medya arayışına itiyor. Basının özgür olmadığı ülkelerde yurttaşlar sosyal medyada kendilerini ifade ediyor. Çünkü insan düşünen bir sosyal varlık, bilmek, öğrenmek ve paylaşmak istiyor. Hayatı bulduğu gibi bırakmak istemeyenler bir yolunu bulup bilgiye ulaşıyor, ulaştıkları bilgiyi paylaşıyor. Twitter işte bu amaca hizmet ettiği için alternatif bir medya ortamı olarak belli koşullarda daha çok kullanılıyor. Özetle insanlar kendilerini ifade etmek için hep yeni bir yol buluyor, her koşulda. Aktif Twitter kullanım oranı ve basın özgürlüğü tablosu. Dik çizgide aktif Twitter kullanım oranı var. %20'lerden 40-60-80 diye gidiyor. Yatay skalada ise basın özgürlüğü endeksi, bu endeksi de 20-40-60-80-100 diye sıralamış. Aktif kullanıcı %60 Vietnam var, %40'larda Suudi Arabistan, %60'larda Endonezya, Türkiye, Hindistan, Filipinler, Meksika, Malezya, Tayland, Singapur, Rusya var. %80'lerde Fransa, Polonya, Avustralya, Hong Kong, İngiltere, Güney Afrika, İspanya var. %100'de yani basın özgürlüğünün %100 olduğu yerlerde en diplerde 20 seviyesinde 20 ile 40 arasında Almanya, Hollanda, İsveç, İrlanda, Kanada gibi ülkeler var. 3. ayrımın sonu. Sayfa 34.